Ayrım 10.
Bir süre ormana çıkan patikada sekerek yürüyüşünü izledi arkasından. Günlerden beri olmasını beklediği olay bu muydu acaba? Artık bir unutulmuş dağ başı saymaya başladığı bu yerde, buraya geldiğinden beri ilk kez genç ve aptal ya da küçük ve sapık kızlar dışında gerçek bir kadın onun ilgisine değer görüyordu. Ama bu genç kadının gerçek bir kadın olduğu doğru muydu bakalım? Onu plajdaki karşılaşmalarından çok daha önce görmüş olduğundan emindi. O bakışlar o eski, afyon yüklü bakışlardı. O gözlerin derin karanlıklarında yıllar önce onu aşktan çılgına çevirmiş, sonra da yıldırıp uzaklara kaçmaya zorlamış olan ürpertici boşluğu tanımış gibiydi. Geri dönmüş olabilir miydi? O. Elbette olamazdı. Dönmüş olsa tanımaz mıydı? İnsana yepyeni bir dünyanın kapılarını açan o masum görünüşlü hınzır bakışları, Troyalı denizcileri Foça'nın cehennem kayalıklarına çekip sürükleyen sirenleri anımsatan şeytanla melek arası çocuksu yüzü, altın ipliklerini andıran sarı saçları, o yakıcı fosfor pırıltılarıyla göz alan kösnül ve yabanıl gövdeyi unutabilir miydi? Ya da kim bilir, belki de inanılmaz bir mucizeyle uzaklardan dönüp gelmiş, o genç kadının bedenine girerek yeniden çıkmıştı karşısına. Gülmeye çalıştı. Sonra birden az önce aralarında geçmiş olan konuşmalar tuhaf bir biçimde yankılandı kulaklarında. Duraksadı. O sözler hiç de düş ürünü falan değildi. İnanılmaz derecede gerçek ama gerçek olamayacak kadar da düşseldi. Önce doğal karşılamıştı. Buraya ilk gelişinden bu yana epeyce bir zaman geçmişti. Pek çok kişi, biraz da dayısından ötürü, tanıyordu artık onu. Ama bu kadının onu tanıması için herhangi bir neden yoktu ve davranışı sıradan bir tanımadan çok farklıydı. Hayır, geçen gün plajda yarı çıplak vücudunu seyrederken bir zamanlar yakın bir birliktelikleri olmuş gibi bir duyguya kapılmış olmasına karşın, şimdi daha sakince düşünüyordu da daha önce fiziksel olarak karşılaşmış olduklarını sanmıyordu onunla. Az önce o da tanışıyorlarmış gibi davranmamıştı zaten. Önce kendi garip adını söylemiş, onun adını sormamış ama daha sonra onunla ilgili her şeyi biliyormuş gibi konuşmuştu. Karısını, kızını, telefon numarasını. Onun nasıl oluyordu da bu kadar yakından tanıyordu? Birisinin arkasından güldüğünü işitip öfkeyle döndü. Bakkalın kızı, hoşnut, çapkın, kırıtkan göz kırpıyordu. Onun kendisine kaldığını düşünüyor olmalıydı, kadınca bir sezgiyle. O henüz hiçbir berrak düşünceye sahip değilken, şu kız, o genç kadının, umutları ve beklentileri açısından büyük bir tehlike oluşturduğunun farkındaydı. Gerçek bir tehlikeydi bu ve çadır büfedeki küçük kız da hissetmişti aynı şeyi. Çünkü o genç kadının yaşça ona daha uygun düştüğünün, tam anlamıyla özgür ve bağımsız bir kadın olduğunun farkındaydılar. Belki biraz küstahtı ama istediği erkeği kendisine bağlayabileceğine güvenen gizemli bir çekiciliği vardı. Haklıydı aslında kızlar. Ne bakkalınkiyle hele ne de çadır büfedekiyle bu genç kadın arasında bir karşılaştırma yapmayı hiç düşünmemişti, düşünemezdi de. Bakkalın kızı, hele çadır büfedeki küçük kız, gel geç bir cinsel çekicilik dışında hiçbir anlam taşımıyordu onun için. Oysa içinde ansızın yeşermeye başlayan, uç veren bir yeni serüven heyecanıyla o genç kadının arkasından koşmaya hazırdı. Yıllarca önce öteki kadının arkasından koşmaya hazır olduğu gibi ve bu kez onu durduracak hiçbir bağ yoktu. Kendisinden kaynaklanabilecek herhangi bir engel yoktu. Aklından geçenlere koşut olarak bakkalın kızının yüzündeki biraz önce belirdiğini gördüğü mutluluğun yerini alan hüzün içini sızlattı. Onu avutmak için ne söyleyebilirdi? "Sen iyi bir kızsın," dedi. sesine alabildiğince dostça bir yumuşaklık vermeye çalışarak. Sakın kendini başkalarıyla karşılaştırmaya kalkma. Sen hepsinden iyi ve dürüstsün. Sonra hızla uzaklaştı arabasına doğru. Carlos büyük bir sabırla bekliyordu Volvo'nun yanında. Plaja kadar ona eşlik etmek için. Onun kadar keyfine düşkün köpek zor bulunurdu. Her gün mutlaka denize gidiyor, güneşte tüylerini iyice kuruttuktan sonra adının hakkını vererek bir İspanyol soylusu gibi kafası havada, kimseye yüz vermeden bekçinin kulübesine dönüyordu. Küçük kız yoktu görünürde. Bir iki kulaç attı, sıkılıp sahile döndü. Gazinoda oturdu, iki şişe bira içti, bir tost yedi. Küçük kızın merak ettiğini hayretle fark etti. İsteksizce uzandı kumlara. Gazetesine göz attı. Hiçbir şey ilgisini çekmiyordu bugün. Ne garip. Hiç bu kadar yalnız hissetmemişti kendisini. Bu pis duyguya daha ne kadar katlanabilirdi? İşin kötüsü, 20 küsür yıl önce yaptığı gibi salt can sıkıntısından yine başını derde sokabilirdi. Hem de çok daha beter bir şekilde. Örneğin şu bakkalın kızı. Aslında o kızdan hoşlanıyordu, itiraf etmeliydi. Geleceğine bakış açısı bakımından ne kadar karamsar olursa olsun cıvıl cıvıl bir kızdı. Böyle bir kızla sevişmeyi istemeyecek kadar aptal değildi. Acıması için de herhangi bir neden yoktu. Gerçi onunla her karşılaştığında tuhaf bir rahatsızlık duyduğunu yadsımıyor. Ona bakarken ister istemez kendi kızı geliyordu galiba gözlerinin önüne. Haksızlık yapmak istemiyordu. Keşke koşullar ikisi için de bu kadar acımasız olmasaydı. Kızını hızla uzaklaştırmaya çalıştı gözlerinin önünden. Bakkalın kızı Aşifte'nin tekiydi. Ne zaman ortalık biraz tenha olsa koşup boynuna atılır, hem adının başına gereksiz göstermelik bir amca ekler, hem dudağının kenarına sıcacık öpücükler kondururdu. Dışarıdan görenler ne derdi bilmiyor ama hiç de öyle masum bir yanı yoktu bu öpüşlerin. Yıllar önce olduğu gibi başının yine derde gireceğinin bilincinde olmasa çoktan bir yolunu bulur götürürdü onu yukarıya. Belki sadece biraz oynaşır, fazla dokunmazdı. Kızın buna hazır olduğunu, davet beklediğini biliyordu. Zaman zaman o anı düşleyerek heyecanlandığını kendisinden mi saklayacak? Karısının hep söylediği gibi hergelenin biriydi o. Panama'da, Bombay'da, Aden'de, Casablanca'da çok daha genç, neredeyse çocuk yaştaki el değmemiş kızlarla da düşüp kalkmış, el değmemişliklerine dokunmaksızın sevişmişti onlarla. İçinde hiçbir pişmanlık, vicdan azabı duymadan. Bedelini ödedikten sonra gerisi neden ilgilendirsindi ki onu? Bombay'da, Kırmızı Fener Sokağı'ndaki randevu evlerinde çocuk yaşta kızlar, oğlanlar sunulurdu müşterilerin hizmetlerine. $10 verince isteyen istediğini yapabilirdi bütün bir gece boyunca. $50 veren bir haftalığına alıp istediği yere götürür, ister yalnız başına, ister arkadaşlarıyla, tek tek ya da grup halinde canı nasıl isterse öyle eğlenebilirdi onlarla. Meraklılarına kız oğlan kız da bulurlardı $100. Hiçbir kısıtlama olmaksızın sevişmesi için. $250 verildi mi evlatlık sertifikası ve eğer gerekliyse pasaportu da hazır olurdu. 24 saat içinde. Yatakta istenildiği gibi kullanılmalarından başka dışarıda çeşitli başka işlerde de hizmetlerinden yararlanılabileceği için oğlanların tapusu biraz daha pahalıydı. $500 aşağıya kurtarmıyordu. Dişlerin durumu fiyatı belirleyen etkenlerdendi. Alıcı, seçtiği kız ya da oğlanın ağzını açtırıp çürük ya da çarpık dişi olup olmadığını kontrol edebilirdi. Çürük ya da eksik diş başına indirim yapıyorlardı. Bir iki gecelik kaçamaklar dışında böyle bir alışverişe hiç girişmemişti o. bir ibne ya da fahişeyi kaç yaşında olursa olsun uzun süre gemide saklamak olanaksızdı. İçini çekti. Yaşlanıyordu galiba ve yaşlandıkça küçük ve değersiz, aptalca ve çirkin yakınlıklar bile kaçırılmış fırsatlar gibi görünmeye başlıyordu insanın gözüne. Belki bir süre sonra bakkalın kızı ya da çadır büfedeki küçük kız için de böyle düşünerek içini çekecek. Uyuyakalmış. Kızların gülüşleriyle kendine geldi. Şu anda en güzelleriyle bile şakalaşacak halde değildi. Duş yapmayı da göze almadı. Yukarıda, evde, ılık suyla yıkanmaya karar vererek, kumlanmasını aldırmadan mayosuyla bindi arabasına. Akşam olmak üzere. Hala başı ağrıyor. İki güçlü ağrı kesici bana mısın demedi. Güneş tepenin arkasına dönmüş. Bulutlar kıpkırmızı. Deniz hep öyle kıpırtısız ve neşesiz. Bardağını yarıya kadar buzla doldurup üstüne viski boca etti. Ancak çok bunaldığı zamanlar bu yola başvururdu. Bira kesmiyordu. İçi sıkılıyordu. Nevniha'nı çıkarıp atamıyordu aklından. Ne garip kadındı. Adı gibi. Hiç duymamıştı böyle bir ad. Türk olduğunu söylemişti ama pek Türk'e benzemiyordu. Tabii belli de olmazdı. Avrupa'da şimdi Türk ana ya da babadan doğma pek çok yabancı kökenli insan dolaşıyordu o kadının yaşında. Sonra ne diye kimliğini gizlemeye kalkışacaktı ki? Ufacık bir soruşturmayla neyin nesi olduğunu öğrenebilirdi. Bunun için yönetici sayesinde ahbap olduğu jandarma komutanına bir telefon etmesi yeterdi. Oysa genç kadın için bu aynı derecede kolay değildi. Nereden öğrenmiş olabilirdi bildiği onca şeyi? Boşanmış olduğundan haberi bulunmadığı anlaşılıyordu. Ama telefonunun numarasını ve bir kızı olduğunu biliyordu. Nasıl? Nereden? Hakkındaki bilgiler çok güncel değilse de bildikleri yine de önemliydi. Aşağıda ve daha sonra burada karşılaştıklarında önce tanımamış gibi davranmıştı. Onu burada oturan herhangi biri olarak düşündüğü için belki de pek dikkatle bakmamıştı da ondandı. Ya daha sonra? Marek ya da Nevnihan. Tuhaf. Tekrar düşündü. Belleğini zorladı. Belli belirsiz, bulanık bir takım imgeler gelip geçiyordu gözlerinin önünden. Ama onunla daha önce hiç karşılaşmamış olduklarından emindi şimdi. En azından daha önce hiç tanıştırılmamışlardı. Genç kadın da zaten onu ilk olarak tepede, elinde fotoğraf makinesiyle dolaşırken gördüğünü söylemişti. Ne kadar meraklı bir kadın olursa olsun, durup dururken işini gücünü bırakıp tanımadığı bir insan hakkında araştırma yapmak aklına gelmiş olamazdı. Kime soracak, kimden öğrenecekti? Hem de niçin? Önemli bir kişi, bilgi alabileceği bir bilim adamı, bir meslektaşı falan da değildi. Adını bilmiş olsa telefon numarasını rehberden bulabilirdi ama bu da olanaksızdı. Çünkü telefon hala dayısının üzerine kayıtlıydı. Adına çevirttirmeye üşenmişti. Zaten soyadları da farklı olduğu için adına çevirtmiş bile olsa yine de bulamazdı. Al sana bir bilmece, dedi homurdanarak. Bardağını alarak taraçaya çıktı. Güneş batıyordu. İnsanlar evlerine çekilmişlerdi. Kimi bahçelerde, taraçalarda yemek hazırlığı yapılıyor, barbeküler, mangallar tutuşturuluyordu. O güzel kızlar mahzundu. Küçük oğlanlar bakkalın arkasındaki düzlükte hala top oynamaktaydılar. Annelerinin seslendiği duyuluyordu. Sonra her şey sustu. Karanlık iyice bastı. Karşıdan İzmir yönünden gelen otomobillerin far ışıkları bir ışık gerdanlığı gibi körfeze asılmaktaydı. İçkisini bitirdi. Ne yapacağını bilemiyordu. Johnny hiçbir şey yemek istemiyordu. Johnny televizyon seyretmek istemiyordu. Müzik dinlemek, kitap okumak da istemiyordu. Hiç değilse telefon edebileceği bir yer olsaydı. Ona bir iki tatlı söz söyleyecek biri. Bir kadın, bir çocuk, bir arkadaş, hatta belki de bir köpeği olsaydı. Bardağını tekrar doldurdu. Eski şezlonga uzandı. Arada sırada ayaklarını ve kollarını ısıran sivrisinekleri öfkeyle kovalarken hala burada ne aradığını düşünüyor, bir şeyler olmasını bekliyordu. İçkisini bitirdi. Neden sonra içeriye geçti. Işıkları yakmadan soyunup karanlıkta banyoya girdi. Önce ılık bir duş yaptı, sonra ilaç dolabından el yordamıyla iki tane uyku ilacı alarak susuz susuz yuttu. Yatak odasına döndü, kurulanmadan çırılçıplak uzandı. Uyku yavaş yavaş oturuyordu göz kapaklarına. Ölüm de böyle mi yaklaşırdı acaba?
10. Gemideydi. Fırtına çıkmıştı. Sallanıyorlardı. Sanki teknenin bütün saçları, bütün vidaları yerinden oynamıştı. Makineler diye geçti aklından. Ortalık karanlıktı. Jeneratörler susmuştu. Yine de motor sesini andıran ama çok garip, alışmadığı bir gürültü vardı kulaklarında. Hemen kalkıp aşağıya, makine dairesine inmesi gerekirdi. Kımıldayamıyordu. Dehşet içindeydi. Kolunu bile oynatamıyordu. Dışarıda bir yerlerde kameraların kapıları kırılıyordu. Biraz sonra sular dolacaktı içeriye. Bu gürültüler, bu gıcırtılar yakın bir dağılmanın belirtileriydi. Okyanusun ortasında parçalanacaklardı. Tam batıyoruz diye haykıracakken gözlerini açtı. Ter içindeydi. Önce derin bir soluk aldı. Her şeyin bir düş olduğuna, artık uyandığına kendini inandırmak için gözlerini ovuşturarak çevresini gözden geçirdi. Odasındaydı. Gemide değildi. Ortalık yavaş yavaş aydınlanıyordu. Bir karabasan görmüş olmalıydı. İçkiyle birlikte ilaç alınca böyle oluyordu. Vücudunun ve beyninin dengesi bozuluyordu. İyice kendisine gelmek için yeniden derin bir soluk aldı ve o zaman uykudan uyanmasının gerçek bir nedeni olduğunu ayrımsadı. Sallantı sürüyordu. Kulaklarındaki garip uğultu da sürüyordu. Düşünmeye çalıştı. İki dolu kadeh viskinin ve iki tane beşlik Mogadon'un uyuşukluğu vardı hala beyninde. Sonra birden evin arka tarafından dinamit patlatılmasını andıran boğuk bir gürültü ulaştı kulaklarına. Sanki iri kaya parçaları yuvarlanıyordu tepelerden aşağıya doğru. "Deprem," dedi önce içinden, sonra yüksek sesle. İçgüdüsel bir davranışla yerinden fırlamak istedi, kımıldayamadı. Soluğu kesilmişti ama hiçbir şaşkınlık duymuyordu. Beklediği bir şeydi sanki. Elini güçlükle uzattı, başucundaki gece lambasının düğmesine bastı. Işık yanmadı. Elektrikler kesikti. Elini bu kez biraz daha ilerletti. Komodinin en uzak köşesine kaymış olan sigara paketiyle kibritini yakaladı, bir kibrit çaktı. Kibrit çöpünün cılız aydınlığında her şey yerli yerinde görünüyordu. Sonra sigarasını yaktı. Dudakları kuruydu, susamıştı. İçkinin ve ilacın etkisiydi ya da şaşırmamış ama korkmuştu da ondandı. Korkusuyla alay etmeye çalıştı, beceremedi. O zaman küfretti. Evin arkasından gelen gürültü kesilmişti. Onu uykudan uyandıran güçlü sarsıntı da yerini şimdi küçük titreşimlere bırakmıştı. Neden sonra tavana bakmayı akletti. Bir kibrit daha çaktı. Uzunca bir kordonun ucunda sallanan avize, garip eğriler çizerek gidip geliyordu. Kendisini yatağın içinde yukarı çekerek sırtını karyolanın arkalığına yasladı. Gördüğü düş geldi aklına. O düşteki gibi fırtınaları çok yaşamıştı ama hiç bu kadar dehşet içinde kaldığını anımsamıyordu. Sonra sallantı durdu. Sigarasını bitirmeden söndürerek yataktan çıktı. Açık pencerenin önüne dikilerek bahçeyi ve aşağıda yenice aydınlanmaya başlayan ufuk çizgisine doğru kıpırtısız duru bir mavilikle uzanan denizi seyretti. Toprak sallanmıştı.
Belki yer kabuğunun biçimi, görünümü değişikliğe uğramıştı. Belki duvarlar çatlamış, parke yollar yarılmış, belki tavanlar çökmüş, evler yıkılmış, insanlar yıkıntılar altında kalmıştı. Belki yaralananlar, ölenler vardı. Yardıma koşması gerekirdi onlara. Duraksadı. Olanların gerçekliği henüz tam olarak ulaşmamıştı galiba bilinç katına. Arada ateşli bir hastanın ürpermesi gibi titreşlerini sürdürüyordu yer kabuğu. Oysa o neyi beklediğini bilmeden duruyordu hala açık pencerenin önünde. Gökyüzü bulutluydu ama tam karşısındaki tepenin üzerinde güneşin kızarıklığı kendisini göstermeye başlamıştı. Sabah esintisi yüzünü okşuyordu. Kendi tavanı da çökebilirdi o sarsıntıda ve şu anda ölmüş olabilirdi. Neden ve nasıl öldüğünü ayrımsayamadan. Belki daha kötüsü, bir putrenin üzerine devrilip gövdesinin bir bölümünü ya da bir bacağını ezmesiydi. Nasıl kurtarabilirdi kendisini ya da kimden yardım isteyebilirdi? Eninde sonunda bir dağ başıydı burası. Döndü, sarsak hareketlerle telefona yaklaştı. Telefon sinyal vermiyordu. Bir yerde teller kopmuş olabilirdi ya da sarsıntıdan direkler devrilmişti. Elektrikler de kesik olduğuna göre ayağına bir şort geçirdi, sırtına kısa kollu bir gömlek giydi, banyoya geçti. Su da akmıyordu. Bereket versin temizlikçi kadın su kesintilerine alışık olduğundan kovaları doldurmuştu. Yüzünü yıkarken aynada kendisini inceledi. Gözlerinin kenarındaki kırışıklıkların derinleştiğini düşündü. Giderek çirkinleşecekti. O güzel kızlar, o hoş kadınlar artık ona bakmaz olacaklardı. Sonra şu garip Nevnihan geldi aklına yeniden. Deprem kazı yerini de etkilemiş olmalıydı. Onu görmek için bunu bahane edebilirdi. Merdivenleri çabucak indi, bahçeye çıktı. Çiçekler yerli yerindeydi. Sundurma olduğu gibi duruyordu. Güneş yükselmeye başlamıştı. Sular kesik olduğuna göre bahçeyi sulayamayacak demekti. Sonra sabah uyandığında duyduğu büyük gürültü geldi aklına. Telaşla döndü, mutfak tarafına dolaştı. Arka bahçenin gerisindeki yüksek duvarın bir bölümü yıkılmıştı sallantıdan. Daha çok gemide, uzun yolculuklar sırasında başına gelirdi böyle bir şey. Bir gün önce işler hep tersine gitmiştir. Bütün gün kantar içinde çalıştığı halde bir türlü onarımı tamamlayamamıştır. Pistonlar karşısında suskundur. Yağ keçeleri durmadan yağ sızdırmaktadır. Günlerce bekledikten sonra bin bir güçlükle gümrükten çektikleri parça yerine oturmamaktadır. Sıkı sıkı tembih etmesine karşın hem de baş makinist, benzin tankının açık kapağının yanı başında yere çömelmiş, avcunun içinde gizleyerek aklı sıra ona çaktırmadan sigara içmektedir. Sonra yıkanacak kadar gücü kendinde bulmaksızın pis giysileriyle kendisini yatağa atar ve hemen sızardı. Böyle günlerde sadece karabasanlarla boğuştuğunu söylemek yanlıştı. Kimi zaman keyifli düşler gördüğü de olurdu. Ama asıl önemlisi gözlerini açtığı zaman bir gün önce olup bitenlerin gerçek olmadığı, olmayabileceği gelirdi aklına ve bir an için bile olsa sevinirdi. Sonra geminin içindeki alışık olmadığı hareketsizlik, aşırı sessizlik dikkatini çekerdi. Hayır, her şey gerçektir. Hiç de öyle kötü bir düşten ibaret değildir. Makineler çalışmamaktadır. Gelen parça uygun değildir. Yenisini ısmarlayacak kadar vakit yoktur. Uydur, kaydır, parçayı yerine oturtması gerekmektedir. İşte o zaman gördüğü karabasan bile olsa uyandığına pişman olurdu. Bugün de işte öyle bir gündü. Sular kesik olduğu için duş yapamamıştı. Yüzünü bile yalan yanlış yıkayabilmişti. Kahvenin tadı yoktu. Bayat ekmeğini tavada kızartmıştı ama canı hiçbir şey yemek istemiyordu. Az önce tarhaneye çıkmış, dürbününü aşağılarda gezdirmişti. Olağanüstü bir hareket yoktu. Hatta ekmekçi arabasının bakkal dükkanının önünde durduğunu, şoförün ekmek kasasını kapının önüne bırakıp döndüğünü gördü. Kendi yıkılan duvarı dışında, anlayabildiğine göre önemli sayılabilecek bir hasar, bir yıkıntı yoktu sitede. En azından gözüne öyle bir şey çarpmamıştı. Kahya'yı arayıp yıkılan duvarın bir an önce tamir edilmesi için birkaç adam göndermesini söylemeliydi. Durup dururken iş çıkmıştı başına. Bir yığında masraf. Kahvaltı sofrasını olduğu gibi bırakarak kalktı. Ağzının tadı yoktu. Başı sanki her zamankinden fazla ağrıyordu. Kendine gelmesi için en iyisi denize gitmekti. Oysa hava kapanıyordu. Gökyüzünde bulutlar kümelenmeye başlamıştı. Denize gitmek için havanın biraz daha ısınmasını beklemeliydi. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.